Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ.
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam dininde
çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız sohbetimizin birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Sohbetimizin bugünkü bölümünde İslam dininde talim ve terbiyenin anlamı ve önemini ele almaya çalışacağız. Talim ve terbiye, insanları yetiştirmek, hidayete erdirmek ve gelişmesini sağlamak için oldukça önemli bir meseledir. Çünkü insan terbiye edilebilen bir mahluktur ve doğru yetiştirildiği takdirde en yüce ruhi, manevi ve ilmi derecelere ulaşabilir. İnsanların doğdukları andan itibaren yaşamlarının sonuna kadar gelişme evresi çeşitli ve birbirine bağlı aşamalardan geçiyor. Böylece her insan bu aşamaları geride bırakarak kemalin en üst mertebelerine ulaşabiliyor. İslam dininde çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi başlıklı sohbetimizin bugünkü bölümde talim ve terbiyenin ve yöntemlerinin, özellikle de İslam dini ve bu semavi dinin önderleri açısından önemini ele alacağız. Bir evde bir saksıyı ve içindeki bitkiyi düşünün. Bu saksı bakım ister. Güneş ışını, su, gübre ve uygun toprak ister ki içindeki bitki yetişsin ve solmasın. Kuşkusuz eşrefi mahluk olan insanoğlunun talim ve terbiyesi bebeklik çağından gençlik çağına kadar her merhalede kendine özgü özellikleri ve karmaşıklığı söz konusudur. Ve zaman ilerledikçe daha da zorlaşır. Dolayısıyla insanın talim ve terbiyesi çeşitli konular arasında özel öneme sahiptir. Terbiye sözcük itibariyle ekleme, yetişme ve büyüme, kalitelendirme veya kıymetlendirme anlamına gelir. Taalim ise terbiye için bir araç ve onun bir parçasıdır. Gerçekte taalim ve terbiye demek bir insanın gelişmesi ve kendi iradesine tekamüle ermesi ve ideal hedeflerine ulaşması doğrultusunda yeteneklerini filizlendirmek veya pratiğe dökmek için uygun zemin ve etkenleri oluşturmaktır. Varlık aleminde her mahlukun erebileceği bir kemal noktası vardır ve yaratılışının gayesi de bu noktaya ulaşmasıdır. İnsanın taalim ve terbiyesinin amacı da yaratılışta kendisi için belirlenen kemal noktasına erme yolunda ilerlemesini kolaylaştırmaktır ve o da Allah'ın yeryüzünde halifi olmaktır. İnsanoğlu sadece terbiye edilen bir mahluk değil, aynı zamanda taalim ve terbiyeye muhtaç olan tek mahluktur. İnsanoğlunun bu meseleye olan ihtiyacı o kadar fazladır ki, eğer taalim ve terbiyenin bereketlerinden mahrum kalacak olursa, değerli bir fırsatı ebediyen kaybetmiş olur. Bu arada taalim ve terbiyeden mahrum bırakılan insanın tüm işlerinde aciz ve başkalarına muhtaç olduğu da belirtilmelidir. 18. yüzyılın Alman filozofu Immanuel Kant şöyle diyor: "Taalim ve terbiye meselesi insanın karşı karşıya bulunduğu en zorlu meseledir." Kant ayrıca beşeriyetin hükümet ve devleti yönetmek gibi icatlar arasında taalim ve terbiyenin başkalarından en zor olan durum olduğunu vurguluyor. İnsan gelişmek ve büyümek için gelişme ve tekamüle ermenin önemli aşamalarını geride bırakması gerekir. Günümüzden gelişme psikolojisi adlı yeni bir bilim insanı cismi, ruhi, sosyal, duygusal ve benzeri alanlarda gelişmesiyle ilgileniyor. Psikologlara göre terbiye aşamaları ta doğuştan itibaren başlıyor ve beşerin yaşamının çeşitli evrelerinde devam ediyor. Örneğin Fransız psikolog Jean Piaget, insanın tanım ve gelişmesini 4 aşama ve 16 yaşın sonuna kadar olduğunu belirtiyor. Amerikalı psikolog Eric Erickson da insanın sosyopsikolojik gelişmesinin ve evresinin ömrünün sonuna kadar ve 8 aşama şeklinde ifade ediyor. Genel olarak psikologlar insanın terbiye evrelerini 8 yaş evresinde tanımlıyor. Bunlardan ilki doğuştan önce, yani nutfe oluştuğu andan doğuş anına geçen süre, bebeklik evresi 1 ila 6 yaş, çocukluk evresi 6 ila 12 yaş, ergenlik evresi 12 ila 20 yaş, gençleri evresi 20 ila 30 yaş, orta yaşlılık evresi 30 ila 50 yaş, yetişkinlik evresi 50 ila 65 yaş ve ihtiyarlık evresi de 65 yaşın üzerindeki dönemden oluşuyor. Sosyologlar da insan terbiyesine büyük önem veriyor. Sosyologlara göre terbiye, insani toplumun cismi ve ruhi özelliklerini koruyan ve gelecek kuşaklara aktaran bir süreçtir. Gerçekte toplum içinde doğan bireylerin taalim ve terbiye yoluyla kendi düşünce anlayışına ve isteğine uygun bir şekilde yetiştirmek ister. Terbiye alanında en önemli kurumlardan biri ise aile ocağıdır. Buna göre de birçok kanaat önderi ailede ebeveynin, özellikle de annelerin terbiye sürecindeki etkili etkenleri irdelemeye ve anlamaya çalışır.
Tahran Radyosu.
İslam dini tüm kültürel, sosyal, siyasi, iktisadi, manevi ve ahlaki alanlarda güdümlü ve güçlü bir nizama sahiptir. İslam'ın en önemli nizamlarından biri ise bireysel ve sosyal açılardan terbiye nizamıdır. İslam kültüründe terbiye meselesi önemli ve yüce bir konuma sahiptir. İranlı seçkin düşünür Üstad Şehit Mutahhari'ye göre İslam dini geniş kapsamlı ve çok yönlü bakışa sahip olan ve tüm insanlara önderlik edebilen bir dindir. Şehit Mutahhari, terbiye meselesi İslam dininin geniş kapsamının bir bölümünü oluşturduğunu, İslam dininde belli başlı eğitim programları bulunduğunu belirtiyor ve şöyle diyor. Talim ve terbiye insanları insan yapma tartışmasıdır. Belli hedefleri olan ve çok yönlü kurallara sahip olan ve hukuki, iktisadi ve siyasi sistemi olan bir sistem. Kendine özgü eğitim sistemine sahip olmaması imkansızdır. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde de terbiyeye yüce bir konum tanımlanmıştır. Hatta İslam peygamberinin mübarek kalbine nazil olan ilk ayetlerde bile eğitim ve terbiye meselesi gündeme gelmiştir. Yüce Allah bu ayetlerde peygamberine şöyle buyurur. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti. Yine Şems suresinin ilk ayetlerinde insan nefsinin terbiye edilebileceği ve insanın kurtuluşu bu yolda sarf edeceği çabalara bağlı olduğu beyan ediyor. Allah-u Teala Şems suresinin 9 ve 10. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir. İslam dini insanların terbiyesinin önemine yer yer vurgu yapmıştır. Çünkü ancak doğru bir terbiye ve başarılı bir tezkiye ile toplumsal yaşamda faydalı olabilen ve barış ve sefa, huzur ve samimiyet, sorumlu ve işbirliği anlayışı ile yaşayabilen insanları yetiştirmek mümkündür. İslam peygamberi ve Ehl-i Beytinden kalan hadis ve rivayetlerde de insan terbiyesine özel vurgu yapılmıştır. Allah Resulü insan terbiyesinin önemi hakkında şöyle buyurur. İnsanlar çeşitli madenler gibidir ve soyu kişiliği üzerinde etkilidir. Nitekim kötü terbiyede kötü soy gibi kötüdür. İslam dini terbiye konusunda beşeriyeti en mükemmel ve gerçek örnekleri sunmuştur. Bu örnekler peygamberler ve imamlardır. İlahi peygamberler ve Müslümanların din önderleri büyük bir risaleti izler. Bu insanların bir amacı insanları terbiye ve tezkiye etmektir. İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu rahmetli İmam Hümeyni bu konuda şöyle buyurmuştur. Tüm enbiyaların meselesi, amellerinin meselesi insandır. Onlar insanları terbiye etmek için geldiler. Bu doğal mahluku dua mertebesinde, dua ötesi mertebeyi, ceberutun üzerindeki mertebeye erdirmek için geldiler. kuşkusuz ilahi enbiya ve masum imamlar insanları hidayete erdirme risaletinden önce en başka kendileri her türlü rezillikten uzak durmak ve ahlaki faziletleri kazanmakla kendi nefislerini arındırmış ve kemalin zirvelerine ulaşmıştır. Bu nurani özellik bu insanları adeta parlayan birer meşale haline getirmiş ve insanlar bu nurun altında hakikat yoluna iman etmiş ve saadet yolunda ilerleyerek kemal ermeye başlamıştır. Son ilahi peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de risalete seçildiği günden rıhlet ettiği güne kadar tüm varlığıyla insanların terbiyesiyle ilgilendi. O Hazretin insanları terbiye etme ve hidayete erdirme şevki sapkınları görünce derinden üzülecek kadar fazladır. Allah Resulü insanları terbiye etmekte büyük bir titizlik, maharet ve dirayet örneğini sergiledi. Ve kısa sürede Hicaz Yarımadası'nda ve dışında insanlar gruplar halinde İslam dinine iman etmeye başladı. Bu yüzden Allah Resulü kısa sürede İslam'ın has öğretilerini Müslümanlara öğretmeyi başardı. Evet, İslam peygamberi ve Ehl-i Beyt'inin terbiye sihiri beşeriyetin gelecek kuşakları yetiştirme yolunu aydınlatabilir. Değerli dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını ile aldığımız sohbetimizin ilk bölümünü dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin 7. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hicretin 10. yılında veda haccı meselesi ve İslam peygamberinin vefatına ayırdık. Hep birlikte dinleyelim.
Hicretin 10. yılının Zilkade ayında İslam peygamberi müezzinlere yüksek sesle o hazreten bu yıl hac ziyaretine gideceğini duyurmalarını emretti. Zilkade'nin 25 veya 26. gününde bazıları sayılarını 100 bin olarak beyan ettiği muazzam hac kafilesi İslam peygamberinin önderliğinde Medine'den ayrıldı. Allah Resulü Şecere Camii'nde ihram bağladı ve lebbeyk dedi ve Müslümanlar da o hazrete uyarak ihram bağladıktan sonra lebbeyk dedi.
Bu yolculukta Allah Resulü her fırsatı değerlendirerek insanlarla sohbet ediyor ve ilahi ahkamı buyuruyordu. Allah Resulü Hacı Ekber olarak adlandırılan Arefe gününde sahabeye hutbe okudu ve bu hutbede birkaç önemli noktaya hatırlatarak şöyle buyurdu. Ey insanlar! Sözümü dinleyin. Çünkü bu yıldan sonra belki de hiçbir zaman sizinle görüşemeyeceğim. Ey insanlar! Sizin canınız ve malınız birbirine haramdır. Tıpkı bu gün ve bu ay, haram ay ve haram gün olduğu gibi. Hepiniz amelleriniz sorgulanmak üzere Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Kimin elinde başkasından bir emanet varsa, onu emin olarak bilen sahibine iade etsin. Ey insanlar! Şeytan bu topraklarda tapılmaktan ebediyen umudunu kesmiştir. Ancak buna karşın dininizde ondan sakının. Eşlerinizi haklarına dikkat edin. Onlar sizin elinizde ilahi emanetlerdir. Ey insanlar! Tüm Müslümanlar birbirinin kardeşidir. Ve hiçbir Müslüman bir başka Müslümanın malı üzerinde onun rızası olmadan hiçbir hakkı yoktur.
İslam peygamberi bu yolculukta ve hac sırasında üç önemli hutbesinde daima Müslümanların arasında vahdet ve kardeşliği vurgu yapıyordu. Gerçekte Müslümanların geleceği ve İslam ümmetinin ileride karşılaşacağı sorunlar o hazreti kaygılandırıyordu. Zira Allah Resulü münafıkların maceracılığını görmüştü. Münafıklar Tebuk Savaşı'ndan önce o hazrete suikast düzenlemek istemişti ve şimdi suikast komplolları etkisiz hale getirildikten sonra bu dini hareketin liderinin rehlet etmesini bekliyordu. Öte yandan Hicaz topraklarında yer yer nübüvvet iddiasında bulunanlar muhalefet bayrağını dikmeye başlamıştı.
O yıl Müslümanlar İslam peygamberinin öğretileriyle hac farizesini tamamladı. Allah Resulü 10 yıl hicranın ardından kendi kenti olan Mekke'ye geri dönmüştü. Bu yüzden hac farizesi tamamlandıktan sonra bir süre Mekke'de kalması bekleniyordu. Ancak hac farizası biter bitmez Allah Resulü müezzini Bilal'e halka Mekke'den ayrılmak üzere hareket etmelerini ilan etmesini emretti. O yıl hemen hemen tüm hacılar Allah Resulüne eşlik etti. Hatta kuzeye doğru gitmeleri gereken Yemenli hacılar da Allah Resulünü bırakmadı ve o hazrete eşlik etti. Hac kafilesi Kadir-i Hum'a geldiğinde Allah Resulü şöyle buyurdu. Ey insanlar! Allah'ın davet edicisine icabet edin. Zira ben Allah'ın mesajını getirdim. Bu sözler önemli bir mesajın habercisiydi. Bu mesaj Maide suresinin 67. ayetinde İslam peygamberine şöyle nazil olmuştu.
Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
أي رسول ربنا سنا إندرلني tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah kafirler topluluğuna rehberlik etmez.
Bu ayet nazil olduktan sonra Allah Resulü Yüce Allah'ın inayetiyle kendisinden sonraki halefi ve onu açıklama konusunda emin oldu ve böylece ilahi emri yerine getirmeye hazırlandı. Bir süre sonra Kadir-i Hun'da Allah Resulü şöyle emretti. Tüm insanlar dursun ve önden gidenler geri gelsin ve arkadan gelenler de gelip beklesin. Bu emrin üzerine herkes durdu ve önden gidenler geri döndü ve tüm insanlar Kadir-i Hun'da merkeplerden inerek dinlenmeye başladı. O gün güneşin sıcaklığı yeri de iyice ısıtmış ve yakıcı hale getirmişti. Öyle ki insanlar hatta Allah Resulü elbiselerinin bir parçasını üzerlerine çekerek bir parçasını da ayakları altına sermişti. O sırada sahabe bir gölgeliğin altına taşları ve atların ve develerin semerelerini üst üste yığarak Allah Resulü için bir minber kurdular ve üzerine de bir örtü attılar. İslam peygamberi develerin semerelerinden kurulan minberin üzerine çıktı. Hazreti Ali aleyhisselam biraz ötede ve Allah Resulü'nün yanında duruyordu. Kur'an-ı Kerim'in batını ve tefsiri benim şimdi eline tutup kaldırdığımdan başka kimseyi işaret etmiyor. Bu sözün üzerine Allah Resulü Hazreti Ali aleyhisselamın elini tuttu ve kaldırdı ve şöyle buyurdu. Ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mevlasıdır.
Kalabalık arasında büyük bir coşku ve heyecan vardı. Herkes bir şeyler söylüyor ve Hazreti Ali'nin iyi sıfatlarından birini anlatıyordu. Allah Resulü konuşmasını bitirdikten sonra insanlar Resulullah'ın halefi seçilen Hazreti Ali Aleyhisselam'ı kutlamak için ona doğru gelmeye başladı. Allah Resulü şöyle buyurdu. Hamdolsun bizi tüm alimlere üstün kılan Yüce Allah'a. Allah Resulü'nün yüz ifadesi zaferlerde veya yenilgilerde pek az değişirdi. Ancak Kadir-i Hun bayramında mübarek dudaklarında tatlı bir tebessüm ve yüzünde şad bir ifade göze çarpıyor ve şöyle buyuruyordu. Beni kutlayın, beni tebrik edin. Zira Rabbim beni nübüvvet ve ehl-i beytimi de imametle onurlandırdı.
Tahran Radyosu.
Bu gelişmenin ardından Allah Resulü Medine'ye döndü ve Zilhicce ve Muharrem ve Sefer aylarını Medine'de geçirdi. Ancak yavaş yavaş o hazreti hastalık işaretleri belirmeye başladı. Resulullah'ın durumu iyi olmayan ve hüzünlü günlerden birinde o hazret camiye geldi ve risaletini halka tebliğ etti. Onayını aldıktan sonra eğer birinin hakkında farkında olmadan bir cefada bulunduysa öne çıkıp kısas etmesini istedi. O sırada sahabeden biri yaklaştı ve şöyle arz etti. Bir keresinde siz bir deveyi kırbaçlamak istediğinizde yanlışlıkla bana vurdunuz. Allah Resulü hastalığı yüzünden zayıf düştüğü halde halkın hakkının eda edilmesi ve karşı tarafın rızasının kazanılmasının önemini göstermek için elbisesini çıkardı ve o adamdan hakkını almasını istedi. Adam yaklaştı ve kısas yerine Resulullah'ın mübarek bedenini öptü.
Evet, sonunda o acı gün gelip çattı. Allah Resulü yatakta hasta vaziyette yatıyordu. Resulullah kah gözlerini kapatıyor, baygınlık geçiriyor, kah kendine gelerek son önemli noktaları hatırlatıyordu. Hazreti Ali aleyhisselam Resulullah'ın yanı başında oturuyordu. O sırada Hasan ve Hüseyin de gözyaşlarına hakim olamazken yaklaştılar ve Resulullah'a sarıldılar. Hazreti Ali aleyhisselam onları ayırmak istedi. Fakat o sırada Resulullah kendine geldi ve gözlerini açtıktan sonra şöyle buyurdu. Aliciğim, müsaade et de onları koklayayım. Onlar da beni koklasın. Ben onlara, onlar da bana doysun. Yavaş yavaş Resulullah'ın sağlık durumu kötüleşmeye başladı. Ve sonunda meşhur rivayete göre Kameri 11. yılın Safer ayının 28. günü ümmetin emini ve beşeriyetin önderi fani dünyadan ayrıldı.
Allah Resulü vefat ettikten sonra İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Resulullah'ın rihleti omuzlarıma öylesine ağır bir yük koydu ki eğer bu yükü dağlara yükleseler onu kaldırmaya gücü yetmeyeceğini zannettim. İmam Ali aleyhisselam büyük bir hüzün içinde ve gözyaşını tutamazken Resulullah'a gusül yaptı, ardından da üzerindeki örtüyü açtı ve şöyle dedi. Annem ve babam sana feda olsun. Sen pak yaşadın ve pak bu dünyadan ayrıldın. Senin rihletinle nübüvvet ve risalet bağı koptu. Oysa diğer enbiyanın rihletiyle böyle olmamıştı. Sen o kadar makam ve şana kavuştun ki Allah'ın özel selam ve salavatını hak ettin ve o kadar geniş bakışlıydın ki tüm insanlar senin gözünde birdi. Annem ve babam sana feda olsun. Bizi Rabbinin yanında hatırla ve bizi özel inayetinden mahrum etme.
Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'da şöyle buyuruyor. Allah Resulü başı benim göğsümün üzerindeyken bu dünyadan ayrıldı ve benim kucağımda can verdi ve ben o hazreti gusur etmekle görevlendirildim. Melekler bu işte bana yardımcı oldu. Sanki evin her tarafı, kapı ve duvarları ağlıyor ve inliyordu. Her taraftan figan sesleri yükseliyordu. Bazı melekler iniyor, bazıları yukarı çıkıyordu. Onların namaz fısıltıları bir an bile kesilmiyordu. Ta ki o hazreti mezarına yerleştirdik. Hazreti Ali aleyhisselam, Resulullah'ın mutahhar naaşını defnederken gözyaşları içinde şöyle buyurdu. Sabır güzeldir. Ama senin hakkında değil. Sabırsızlık güzel değildir. Ama senin hicranından değil. Senden ayrılma yüzünden gönüllere oturan hüzün ise çok büyüktür.
Evet, İslam peygamberi Hakk'ın davetine lebbeyk dedi. Fakat o hazretin çabaları sayesinde aziz İslam beşeriye tarihinde bir dönüm noktası oldu ve sayısız getirilerine beşeriyete sundu. İslam peygamberinin büyük hareketi hayat veren yağmur misali, sapkın ve cahil bir toplumun üzerine yağdı ve ahlak, fazilet, insaniyet ve kardeşliği geliştirdi. Allah Resulü, beşeri toplumda derin bir inkılap yarattı ve beşeriyeti amel ve davranışları üzerinde düşünmeye ve etnik bağnazlık ve ırkçılıktan kurtulmasına ve Hakk'a yönelmesine, birlikleri tercih etmesine vesile oldu. Allah Resulü, tüm çağlara uygun olan ve uyumlu hale gelen evrensel bir dini miras bıraktı.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Yayınlarımızı da www.parsuli.com adresinden takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası. Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle beraberiz. Bugün aile temelinin pekişmesinde sevgi ve dostluk üzerinde durmak istiyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde aile ocağının temellerinin güçlenmesinden söz ederken, eş seçiminde eşlerin eşitliği ve benzer seviyede olmalarından, ayrıca eşlerin ahlak ilkelerine bağımlılığı, şer'i hükümlere uymaları, hüsnü ahlak, hoşgörü ve fedakarlık gibi ilkeleri gündeme getirdik. Bugün ise aile temellerinin pekiştirilmesi, sevgi ve dostluk bağlarını anlatmak istiyoruz.
Sevgi her zaman insanların ilişkilerinin kıvamına ve sürekliliğine vesile olmuştur. Gerçekte insanların şerefi sevgiye ve saygı göstermeye bağlıdır. Fransız biyolog ve Nobel Barış Ödülü sahibi Alexis Carrel'in İnsan Bilinmeyen Mahluk adlı eserinde belirttiği üzere insanları bir arada tutan şey sevginin cazibesidir. Sevgi, yer kürenin çekim gücü gibi gezegenler arası istikrarı ve mahluklar arasındaki dengeyi koruduğu gibi insanlar arasındaki dengeyi ve istikrarı korur. Kuşkusuz sevginin içinden çıktığı bir ailede oldukça zararlı facialar yaşanır ve bunun acı sonuçları aile ocağının çökmesi ve çocuklar için şiddete yönelme veya depresyona sürüklenme gibi durumlar olacaktır. İmam Sadık Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Karı koca arasındaki ilişkilerde erkeğin kadının sevgisini kazanmak için 3 önemli görevi yerine getirmesi gerekir ve bunlar karısına karşı hoşgörü, iyi davranma ve iyi ahlakla davranmasıdır. Kadın da eşiyle karşılıklı ilişkisinde üç özellik olan aşk ve sevgi ifadesi, yükümlülük ve onun gözünde hoş görünmeyi yerine getirmesi gerekir.
İnsanoğlu dostluk ve sevgiye muhtaçtır. Eşlerin evde birbirine sevgi beyanında bulunması, aile iç ilişkilerin güçlenmesinde etkilidir. Bu konuda İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Koca eşine sevgiyle baktığında ve karı kocasına sevgiyle baktığında Allahu Teala da onlara rahmet gözüyle bakar. Rivayetlere göre Allahu Teala iki eşin arasında sevgi bağları bulunmasını ve birbirinin yanında huzurlu yaşamasını ister. Kuşkusuz huzurlu ve sevgi dolu bir ortam ailenin bekası ve gelişmesinde en güçlü etkendir. Bu yüzden karı koca evde huzurun hakim olması, birbirlerine ve aile fertlerine karşı sevgileri her geçen gün daha da güçlenmesi için çalışmalıdır. Çünkü gerçekte çiftlerin karşılıklı sevgi duyguları aile için çalışma ve çaba harcama duygusunu güçlendirirken yaşam mücadelesinde zorluklara katlanmayı kolaylaştırır. İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ne zaman birini seviyorsan onu bu sevgiden haberdar et. Çünkü bu durum aranızdaki dostluğu daha da güçlendirir. Güçlü ve makul temellere dayanan ve ifade edilmesinde müsamahakarlık edilmeyen aşk ve sevgi, hiç kuşkusuz aile temelinin güçlenmesinde belirleyici rol ifa ettiği gibi aileye huzur ve istikrar armağan eder.
İslam dini açısından aile temelini güçlendiren bileşenlerden biri rahmet ve dostluktur. Kur'an-ı Kerim'de çiftler arasındaki ilişki de rahmet ve dostluk sözcükleriyle ifade edilmiştir. Yüce Allah Rum suresinin 21. ayetinde şöyle buyurur. Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Bir başka ifadeyle sevgi ve merhamet, safa ve samimiyet, çiftleri birleştiren en önemli ve en etkili etkenler sayılır. Bu tür ailelerde yetişen çocuklar anne ve baba sevgisinden yeteri kadar yararlanır ve sonuçta duygusal alanda boşluğa düşmez ve böylece sahte sevgilere kanmaz.
Ebeveynler evlatlarına yönelik sevgileri yüzünden onların saadet ve mutluluğu için ellerinden gelen tüm çabalarını harcarlar. Çünkü aile içinde tüm hoşgörülerin temelini sevgi oluşturur. Burada akla gelen soru ise acaba sadece içten gelen sevginin yeterli olup olmadığı sorusudur. Kuşkusuz sevgi içten ve kalpten gelen bir duygudur ve bu yüzden açıkça beyan edilmesi gerekir. Yani insan sevdiğini sevgi gösterisinde bulunarak açığa vurmalı ve göstermeli. Böylece sevdiği kimseye hissedilir ve anlaşılır hale getirmelidir. Sevginin ifadesi ve açığa vurulması için çeşitli yollar vardır ki bu yollara örneğin geçmişteki tatlı anıları hatırlatmak ve gözden geçirmeyi, hediye vermeyi, sevgiyle bakmayı, güzel ifadeler kullanmayı, işbirliği ve birlikteliği arttırmayı, ben eksenli olmaktan ve kavgadan ve sürtüşmeden kaçınmayı, dostluk ve yumuşak davranmayı ve tatlı dillik olmayı örnek vermek mümkün.
Öte yandan aile fertlerinin birbirlerinin hak ve sorumluluklarını bilmesi de aile temelinin güçlenmesinde etkili bir etkendir. Kuşkusuz aile fertlerinin birbirine karşı bazı hak ve sorumlulukları vardır ki buna ebeveynin evlatları üzerindeki hakkı, evlatların ebeveynler üzerindeki hakkı, anne ve babanın tüm aileye karşı sorumluluğu ve karı kocanın birbirine yönelik hak ve sorumlulukları örnek verilebilir.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını ekten alan sohbetimizin bir diğer bölümünün de sonuna geldik. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüceti alimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde Allah'ı tanımanın yollarını ve yine Yüce Allah'ın varlığını ispat etmenin yöntemlerinden söz ettik. Gerçekte varlık alemini yaratanın yegane Allah olduğu gerçeğine ulaştıktan sonra akla gelen ilk soru Yüce Allah'ın hangi sıfatlarla tanındığı ve anlatıldığı sorusudur. Bugün Allah Teala'nın sıfatlarından söz edeceğiz.
Allah-u Teala'nın varlığını ispat etmek için çeşitli gerekçeler gösteriliyor ve bunlar varlık alemini yaratan Allah'ın varlığına açıklık getiriyor. Fakat Allah-u Teala'nın sıfatlarını idrak etmek biraz daha zor gözüküyor. Çünkü Yüce Allah ezeli ve ebedi bir varlıktır. İlim ve gücü sonsuzdur. Oysa varlık aleminde bizim ilim ve gücümüz her ne kadar da geniş olursa olsun Allah-u Teala'nın ilim ve gücü karşısında yok denecek kadar azdır. Peki bu durumda ve bu kısıtlamaya karşın insan nasıl ebedi ve ezeli bir varlığı tam olarak idrak edebilir? Örneğin ana rahminde olan bir cenin acaba sonsuz uzayda ve galaksilerin derinliklerinde yaşananlardan haberdar olup bu gelişmeleri olduğu gibi idrak edebilir mi derseniz? Kuşkusuz ki bu imkansızdır. Bu yüzden Yüce Allah'ın sonsuz varlığının hakikatini idrak etmek insanın güç ve yeteneğinin dışındadır. Çünkü onun zatı beşerin düşüncesinde hiçbir benzeri olmayan bir şeydir. Ve insan bu benzer şeyden hareketle Allah-u Teala'nın zatının hakikatini idrak edemez. Fakat bu sözler bizlerin akıl ve düşünce gücümüzde Yüce Allah'ın sıfatlarını idrak edemeyeceğimiz anlamına gelmez.
Bir başka nokta da şu ki bizler yaşamımız boyunca sürekli bir dizi maddi mahluk ve varlıkla uğraşıyoruz. Maddi mahluklar zaman ve mekan koordinatlarına, bölünmeye ve parçalamaya ve benzeri durumlara tabidir. Yani madde aleminde tüm nesneler istisnasız bu özellikleri taşır. Oysa ki Allah-u Teala'nın maddi varlıklarla hiçbir benzerliği yoktur ve gerçekte maddeyi ve tüm özellikleri yaratan Allah Teala'dır. Maddi mahluklar dokunulabilir nesnelerdir ve mekana ihtiyacı vardır. Örneğin güneş, ağaç, dağ, deniz vesaire gibi ancak Allah Teala sonsuzdur ve maddi olmadığı için de cisimden ve mekandan bağımsızdır ve onu görünebilirlerin veya duyabilirlerin alanında arayamayız. Bir başka ifade ile Allah Teala madde gibi zaman ve mekan kavramları ile sınırlı değil ve maddenin özelliklerinden bağımsızdır. Oysa maddi dünyada ne varsa zaman ve mekanda kısıtlı ve ebedi de değildir. Thank you.
Maddi dünyaya alışık olan ve sürekli maddi mahluklarla uğraşan insan bu yüzden bu kayıtlardan bağımsız bir varlığı hayal edemez ve bu yüzden Allah-u Teala'nın zatının hakikatini idrak etmekte zorluk çeker. İmam Ali aleyhisselam bu konuda şöyle der: İnsan her ne kadar çaba harcarsa harcasın onu bulamaz ve zeki insanlar her ne kadar düşünürse düşünsün ona nail olamaz. Öte yandan geçen bölümlerde de beyan edildiği üzere dünyaya ve varlık alemine hakim olan harikulade ve şaşırtıcı düzen, akıllı ve tedbirli bir yöneticinin varlık alemini yarattığını gösterdiğini beyan ettik. Gerçi insan Allah-u Teala'nın zatını idrak etmekten acizdir ama yine de akıl ve vahiy ışığı sayesinde Hak Teala'nın bazı sıfatları ve özellikleriyle tanışabilir.
Bu çerçevede Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde kendinden söz ediyor. Böylece insanlara kendi kapasite ve yeteneklerine göre onu tanımalarına yardımcı olmaya çalışıyor. Kur'an-ı Kerim Allah'ı ve marifetlerini ve özelliklerini ve sıfatlarını tanımak için en önemli kaynaktır. Kur'an-ı Kerim'in tanıttığı Allah-u Teala üstün ve yüce bir varlıktır. İnsanla yakın ilişki içerisindedir ve insana boynundaki damardan daha yakındır, onun saadetini ister ve hayır ve iyiliğe doğru hidayete erdirir. Allah-u Teala her yerde vardır ve amellerimizi gözetlemektedir. Bu yüzden İslam, iman edenlerden Allah-u Teala karşısında boyun eğmelerini ister, ancak ona tapmalarını ve hiç kimseyi ona ortak koşmamaya emreder. Çünkü hiç kimse onun gücü ve azametiyle boy ölçüşemez.
Kur'an-ı Kerim, varlık alemi ondan kaynaklanan Allah-u Teala'yı en yüce ve en güzel sıfatlarla övüyor. Müfessirler de Kur'an-ı Kerim ayetlerine istinaden Allah-u Teala için bazı sıfatlardan söz ediyor. Varlık aleminde yaşanan gelişmelerin üzerinde düşünmek de insanı bazı ilahi sıfatlara doğru yönlendirebiliyor. Örneğin Allah-u Teala'nın bilge, güçlü, canlı, iradeli ve tedbirli olduğunu, böylece varlık alemini bunca harikulade ve şaşırtıcı yönleriyle yarattığını anlayabiliyoruz. Allah-u Teala bütün âlemi gözetim altında tutandır. O her şeyi görür, her şeyden haberdardır. Her sesi duyar, her zaman var olmuş ve her zaman var olacaktır. Bunlar Allah'ın sıfatlarıdır ve sübutiye sıfatları olarak adlandırılır. Yani bu sıfatlar ispat edilmiş ve onun zatında var olan sıfatlardır.
Öte yandan varlık alemi her açıdan sonsuz ve mükemmel olduğundan Allah-u Teala da cahillik, acizlik, kusur veya ihtiyaç gibi konular söz konusu olamaz. Bir başka ifadeyle Allah-u Teala her türlü kusur ve eksikliği içeren sıfatlardan bağımsızdır. Örneğin Allah'ın eşi ve ortağı ve cismi olmadığını söylüyoruz. Yine tüm cisimlerinde ömrü sınırlı ve bir gün parçalanır, ancak ezeli bir varlık cisim olamaz. Çünkü cisim olsaydı yok olmak zorundaydı. Bu tür sıfatlardan Allah arındırılır ve bunlara da salbiye sıfatlar denir. Çünkü Allah'ta bu sıfatlar yoktur. Kur'an-ı Kerim İsra suresinin 111. ayetinde Allah-u Teala'nın bazı sıfatlarını işaret ederken şöyle buyuruyor: Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan, Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt.
Allah'ın zatı her açıdan sonsuzdur. Onun olmadığı hiçbir yer yoktur ve yine onun olmadığı hiçbir zaman da yoktur ve o her türlü sınırdan bağımsızdır. Bakara suresinin 115. ayetinde şöyle buyruluyor: Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü, zatı oradadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti ve nimeti geniştir. O her şeyi bilendir.
Kur'an-ı Kerim birçok ayette Allah-u Teala'nın özelliklerinden ve sıfatlarından söz ediyor. Örneğin Haşr suresinin 23 ve 24. ayetlerinde şöyle okumaktayız. O öyle Allah'tır ki kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.
Allah-u Teala ile ilgili en temel ve en önemli hakikat, O'nun yegane oluşu gerçeğidir. Tevhid ilkesi İslam dininde bu önemli hakikati dile getiriyor. Tevhidin en ünlü manası Allah-u Teala'nın yegane oluşu ve hiçbir eşi veya benzeri olmayışıdır. Tevhid de yegane Allah'a inanmaktır. Yani bu alemi Yüce Allah tüm azameti ve haşmetiyle yaratmış ve onun emriyle yönetilmektedir. Allah birdir. Tevhid ilkesinin önemi, İslam'ın diğer tüm ilkeleri bu ilkenin üzerinde inşa edildiğini söyleyecek kadar fazladır. Bu yüzden İmam Ali aleyhisselam bir rivayette Resulullah Efendimiz'den naklen tevhid dinin yarısı olduğunu buyurmuştur. Yine tarihte rivayet edildiğine göre adamın biri Allah Resulü'nden sorar. Dinin esası nedir? Resulullah Efendimiz şöyle karşılık verir. Dinin esası Allah'ı tanımaktır. Ona layık olacak şekilde tabii. Adam yine sorar. Allah'ın marifeti hakkı nedir? Resulullah Efendimiz şöyle karşılık verir. Onun hiçbir eşi ve benzeri olmadığını bilmendir. Ve onu tek yaratan ve ilk ve son kadir olarak tanımandır. Ve zahirde ve batında benzeri ve eşi olmadığını bilmendir. Bu Allah'ın marifeti hakkıdır.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın.
İran Radyo Podcast. Uzak geçmişlerden günümüze kadar bizlere ulaşan tarihi eserler oldukça değerli olup milletlerin kültür ve tarihinin bir kısmını anlatmaktadır. Her nesnenin arkasındaki hikayeyi bilmek onu daha benzersiz kılar. Bu podcast'te İran'ın en önemli tarihi eserlerinden bazılarına değinmek istiyoruz. Tarihi anıtları ve müzeleri ziyaret ettiğinizde daha farklı bakmanızı, olayları daha coşkulu ve dikkatli görmenizi sağlayan şey nedir? Biz insanlar tarihi hazineleri farkındalıkla ve bilgiyle ziyaret ettiğimizde ziyaretimizden daha iyi bir deneyim elde edebileceğimiz hissine kavuşuruz. Geçmişten günümüze kadar bizlere ulaşan tarihi eserler çok kıymetli değerler olup milletlerin kültür ve tarihinin bir kısmını anlatmaktadır. Her nesnenin arkasındaki hikayeyi bilmek onu daha benzersiz ve cazip kılar. Müzik
Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İran'ın tarihi hazinelerini ele aldığımız podcast'imizde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde tarihe şöyle bir göz atarak sizleri İran'ın kültürel ve tarihi mirasının bir bölümüyle tanıştırmak istiyoruz. Bugün günümüz İran'ın batısında yer alan Loristan bölgesine giderek bu bölgedeki en eski insan sanatlarından biri olan bronz sanatını ele alacağız. Yaklaşık 3000 yıl önce bugün Loristan olarak bilinen bölgede bronz sanatı çok gelişerek zirveye ulaşmıştır. Bu podcast'te üzerinde duracağımız değerli bir sanattır. Fakat ondan önce sizlere biraz Loristan'dan bahsetmek istiyoruz. Evet, Loristan günümüz İran'ının batı kesiminde yer almaktadır. Güzel havası olan çok güzel bir bölgedir. Bu bölgede birçok nehir ve şelale akıyor. Burası aslında yeryüzü cennetinden bir parça gibidir. Milattan önce 3000 yıllarında Kasim adı verilen kavimler Hazar Denizi'nin güneyindeki topraklardan Zagros Dağları'nın eteklerine kadar gelmişlerdir. Bazı uzmanlar Loristan halkının Kasilerden geri kalanlar olduğunu düşünüyorlar. Kasiler savaş ehli insanlardı. Çok donanımlı bir orduyla ve daha önce görülmemiş yeni silahlarla Babil'e saldırdılar. Ne zaman? Milattan önce 2. bin yıl sıralarında. Babil'i uzun süre yönetmiş olmaları, ülkeyi yönetme konusundaki yüksek yeteneklerini gösteren ve Kasi yöneticilerinin yetkinliğini ortaya koyan bir durumdur. Kasi halkı büyük cesaretlerinin yanı sıra çok sanatsal, zevkli ve yetenekli sanatçılardı. Kasiler bronzla gördüğünüzde hayretler içinde kalacağınız muhteşem objeler yaratırdı. Bakır veya bronz insanlığın bildiği en eski alışımdır. İranlılar buna bakır adını vermiştir. Bu metal bakır ve kalaydan yapılmıştır ve geçmişte ve eski zamanlarda ondan çeşitli aletler ve güzel heykeller yapılmıştır. Düşünürlere göre insan medeniyetini şekillendiren üç ana malzeme olan taş, toprak ve metal, insanoğlu bu malzemelerin her birini kullanarak daha iyi bir medeniyete doğru attığı her adımda büyük bir dönüşüm yaratmıştır. İnsanlığın kadim yoldaşı taş, tarih boyunca her şeyden çok bir araç olarak kullanılmıştır. Ancak kil ve pişmiş toprak insanlar tarafından icat edildi ve nihayetinde metal de icat edildi. Metalin insanoğlunun bu iki buluşundan daha üstün olduğu bilinmektedir. Bilim adamları metalin keşfedildiği yıl konusunda farklı fikirlere sahipler. Bazıları metalin keşfini 100 bin yıl önce, bazıları ise 40 bin yıl önce olduğunu düşünüyorlar. Ancak milattan önce 10 bin ila 7 bin yıllarındaki yeniliklerde kesinlikle metal ve çeşitli kullanımlarına rastlamak mümkündür. Metal işleme endüstrisinin başlangıcında magraf adı verilen bakır ve kalay alaşımını hazırlayıp kullanmayı başaranlar Sümerler oldu. Bu gelişme milattan önce 3. bin yılın başlarından itibaren İran, Mısır ve Anadolu'nun metal işleme sanayisini hızla dönüştürerek insan uygarlığı tarihinde yeni bir sayfa açmıştır. Bronzun keşfedildiği şehirler arasında en önemlilerinden biri de Lorestan'dır. Lorestan, eski eşya ve aletlerin beşiği sayılır. Çünkü bu şehrin her yerinde binlerce yıl önce bu bölgede yaşayan ve bronzdan birçok insanı hayrete düşüren sanatsal objeler yaratan insanların yaşamlarının izleri görülüyor. Fakat dünya ve İran halkı bu kadar pahalı bir zenginliğin varlığından uzun süre habersiz kalmıştı. 1920'lerin sonlarına kadar antika pazarları bronz eserlerle doluydu. Ancak bunlar hakkında pek fazla bir şey bilinmiyordu. İnsan ve hayvan eserleri, kabartmalı fincanlar, narin iğneler, bu eserlerin güzelliğine hayran kalan satıcıları heyecanlandırıyordu. Bu eserlerin kökeni hakkında pek çok soru işareti oluştu. Fakat verilen cevaplar pek tatmin edici olmadı. Satıcılar belirli bir yerleşim yerinin veya medeniyetin adını vermek yerine yalnızca Zagros dağlarındaki bir bölümden bahsetti. Bu durum ise arkeologları düşünmeye ve inceleme yapmaya yöneltti. Arkeologlar Lorestan'ın dağlarında, tapınaklarında ve antik alanlarında yapılan birçok kazının ardından bu bölge halkının eşsiz sanatını gösteren birçok bronz eser keşfettiler. Lorestan bölgesinde kazı yapan arkeologlar arasında Belçikalı arkeolog Louis van der Beek, elbette Discovery'den sonra Fransız arkeolog Romain Grishman sayılabilir ki bu eski eserlerin çoğu Louvre Müzesi gibi Batı müzelerinden gelmiştir. Bu eserlerin sayısı o kadar fazladır ki Fransa'nın Louvre Müzesi'nde yalnızca Lorestan, İran bronzlarına ayrılmış bir salon vardır. Ve Chicago, Philadelphia ve Metropolitan müzeleri bu eserlere ev sahipliği yapmaktadır. Elbette bu bronzların büyük bir kısmı İran'daki Eski İran Müzesi ve Felekul Eflak Müzesi'nde sergileniyor. Felekul Aflak Müzesi'nde çoğu kalma kare mağarasından olmak üzere 12 binden fazla bronz obje bulunuyor. Ayrıca bu bronzlar çoğunlukla Ahamenişe dönemine aittir. Lorestan bölgesinden, özellikle de bu ilin Poştukuh bölgesinden elde edilen bronzların farklı dönemlere ait olduğunu, bunların en eskisi M.Ö. 3. bin yıla kadar uzanır. Ancak bu eserlerin çoğu M.Ö. 11. yüzyıl ile M.Ö. 7. yüzyılın ortaları arasında döneme aittir. Lorestan bronzları hem günlük kullanım hem de dekoratif açıdan muhtelif şekil ve türlerdedir. Bunlar arasında bronz kaplar, hayvan heykelleri, baltalar, adak iğneleri, kılıç, balta gibi savaş aletleri ve benzerlerini ele alabiliriz. Lorestan topraklarından çıkarılan birkaç hayvan heykeli, o dönemde insanların hayvanlara çok önem verdiğini gösteriyor. Bu bölgede keşfedilen heykellerden biri de dağ keçisidir. Dağ keçileri Zagros dağlarının yamaçlarındaki yemyeşil meralardan dolayı Lorestan'da bugün bile bol miktarda bulunan hayvanlardandır. Bu heykellerin en hayret verici yönü ise bu eserlerde kullanılan inceliklerdir. Bu incelikler hassasiyeti ve güzelliğiyle insanları adeta büyülüyor. Eski İranlıların sanat eserlerinde antilop sembolü, balta aleti, geçmişte insanların en pratik günlük aletlerinden biri sayılır. Bu bölgede o dönemin insanlarının inancından kaynaklanan baltalar da yapılıyor. Eskilerin dini törenlerde asa olarak da kullandıkları metal başlı baltalar. Ve bu baltaların bir diğer şekli ise bu bölgenin eski insanlarının bilgelik tanrısı olan Enki'ye olan inançlarından kaynaklanan iki eliyle balık iskeleti tutan şapkalı bir adamın varlığıdır. Arkeologların kazılarında bulunan diğer eşyalar arasında adak iğneleri de bulunmaktadır. Bu objeler en çok süslü bronz objeler arasında yer almaktadır. Bu nesneler isminden de anlaşılacağı üzere antik çağların inançlarından türetilmiş ve anlatı amacıyla tanrılara sunulmuştur. Sorhudum Tapınağı'nın duvarlarında adak iğneleri keşfedildi. Burası Loristan'daki antik bir alan sayılırdı. Bu iğneleri güzel ve cazip kılan detaylar Loristan halkının metal işleme sanatını gözler önüne seriyor. Daha önce de belirtildiği gibi Lorestan kaseleri savaşçı ve çok cesur insanlardı. Bu yüzden sanatçıları ustaca ve göz alıcı tasarımlarla işlenmiş ve en güzel sanatlardan biri haline gelen bronz kılıçlar ve savaş aletleri yaratmaya teşvik etmiştir. Elbette bu cihaz ve araçlar çoğunlukla sembolik olmuş. Çok nadir durumlarda, savaşlarda kullanılmıştır. Bu bronz kılıçların örnekleri Lorestan'da keşfedilmiştir. Tüm kılıçların başları insan kafası şeklinde yapılır ve bir nevi bronz sanatçısının imzası sayılırdı. (Gülüyor) Lorestanlı sanatçılar bronz sanatında çok büyük yetenek ve beceri sergileyerek bronz yapıt, kapkacak yapımında çok muhteşem eserler yaratmışlar. Roman Grishman, İpek Arayışında adlı kitabında İran'ın gerçek sanatının Lorestan sanatı olduğunu düşünüyor. Bu da Lorestan eyaletinin önemini ortaya koyuyor. Her ne kadar Lorestan dışında Hazar Denizi'nin güneyinde, Kafkasya'da ve Avrupa'da çok sayıda bronz obje bulunmuş olsa da bu objeler teknik ve sanatsal açıdan Lorestan'da bulunan bronz objelerle asla mukayese edilemez. Fransız arkeolog ve mimar André Godard, Asya sanatı Lorestan bronzları gibi bir parçanın Mezopotamya'da bulunmadığını vurguluyor. Lorestan bronz eserleri sanatın ve atalarından kalma geleneklerin aktarılmasının, ortak dini kavramların ve konuların aktarılmasının ve antik dünyanın tüm atlılarını, savaşçılarını ve çiftçilerini kapsayan yasaların ifade edilmesinin bir aracı olmuştur. Evet değerli dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast'in bugünkü bölümünün sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Lütfen görüşlerinizi 0-98-99-37-94-24-18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız. Değerli dinleyiciler, programlarımızla ilgili sizlerin görüşleriniz bizim için çok önemlidir.
Bu yüzden radyo programlarımızda İran ile ilgili hangi konular dikkatinizi daha çok çekiyor?
Turizm,
kültür ve sanat,
edebiyat,
tarih,
politika,
ekonomi,
spor,
diğer, lütfen belirtiniz.
Lütfen görüşlerinizi 0-98-99-37-94-24-18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 36-32. Ayrıca çift 0-98, 21-22, 01-36-82 veya çift 0-98, 21-22, 16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.